Ayrım 2. Giriş. Sayfa 13. A. Hala süren bir tartışma. 1860 yılında başlayan Tanzimat Edebiyatı'nın ilk yıllarında Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa makalesi o günlerin edebiyata bakışını formüle eder, yeni bir edebiyat tarihi modeli teklif ederken Namık Kemal önünde kendisi için aydınlık bir yol buluyordu. Ama birkaç yıl sonra Ziya Paşa Harabat'ı yayınlayınca dikkate değer bir çatışma ortamı doğdu. Namık Kemal daha önce bir takım belirlemelerde bulunuyordu. Bu, divan edebiyatını beğenmeme noktasındaydı. Harabat'ın yayınlanmasından sonraki yazıları ise bir çatışma, bir kavga özelliği taşımaya başlar. Divan edebiyatını seven insanlarla yeni bir edebiyat getirmek isteyenler arasında böylece bir tartışma ortaya çıkar. Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem'in bir kafiye olayı ile başlayan ve giderek değişik alanlarda devam eden çatışmalarının temelinde de aynı tartışma vardır. Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda çatışma daha çok aruz çevresinde olur. Ama divan edebiyatı ile aruz birbirinden ayrı düşünülemeyeceği için döner dolaşır konu divan edebiyatına gelir. 1943 yılında yayınlanan Abdülbaki Gölpınarlı'nın Divan Edebiyatı Beyanındadır adlı kitabı en az Namık Kemal'in Harabat karşısındaki hücumları kadar belki ondan da öte divan edebiyatını sarsıcı niteliktedir. Bugün de aynı tartışmanın bir yanını tutarak sürdürenler var. Ama bu her zaman aynı noktada değildir. Her dönemde bir değişik yanı üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Tanzimatçılar kendisini divan edebiyatı içinde düşünen, onun şiir zevkini sürdürmeye çalışan insanlarla tartışıyorlar. Yani bütünüyle bir divan edebiyatı olayı konuşuluyor. Konular, örneklemeler, ifadeler, kaynaklar, biçimler. Hepsi birden tartışılıyor. Daha sonraları ise tartışılan divan edebiyatının bazı yanları, kurumlarıdır. Söz gelimi Naci ile Ekrem'in tartışmaları, abes, muktebesteki ses uyumunun çevresindeki büyüyor ve ses uyumlarının göze mi, kulağa mı hitap ettiği, yani klasik bir kafiye anlayışına mı yoksa yeni bir kafiye anlayışına mı taraftar oldukları konusuna geliyor. Servet-i Fünuncular döneminde dil tartışmaları yapılıyor. Cumhuriyet yıllarında ise daha çok yerlilik, yabancılık açısından tartışılıyor. Şöyle veya böyle divan edebiyatı hala tartışılıyor. Hala bu edebiyatın iyi ve güzel ve hatta yerli bir edebiyat olduğunu söyleyenler, bunun tam tersi onu bir türlü sevemeyenler, yabancı ve yapay görenler var. Söz gelimi Atilla Özkırımlı, divan şiirinin diliyle ve düşüncesiyle yabancı kaynaklı olduğunu ileri sürüyor. Agah Sırrı Levent'in Divan Edebiyatı adlı kitabını da düşünceleri için kaynak gösteriyor. Dipnot 1. Atilla Özkırımlı, Türk toplumunun tarihsel gelişme süreci içinde edebiyatın durumu ve işlemi. Somut Dergisi, Ocak 1979. N1S51. Yaklaşık aynı yıllarda Necmettin Türinay'da bir yazısında iyi şiir ve bilhassa divan şiiri, dipnot 2, ifadesiyle divan edebiyatı hakkındaki düşüncelerini ortaya koyuyor. Dipnot 2, Necmettin Türinay, Divan Şiirinin Dünyası, Aylık Dergi, Haziran 1982, sayfa 7. Divan edebiyatı, onun bitiminden sonra hep tartışma zemininde tutulmuştur. Bunda en büyük pay, millet olarak bir kültür ortamından başka bir kültür ortamına geçmiş olmamıza aittir. Ama olay, böyle formüle edilebilse de geniş bir çalışmayla daha detaylı sebep ve sonuçlar yakalanacak karakterdedir. Tartışmayı analiz etmek ve bu konuda daha isabetli tespitlerde bulunmamızı sağlayacağı için ayrı bir önem taşımaktadır. B. Tartışmanın konusu divan edebiyatı. Hasan Ali Yücel'in Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış adlı kitabında Yaşayan Edebiyatları Türk Edebiyatı ile Karşılaştırır Cetvel başlıklı bir liste vardır. Orada, yüzyıllara göre Türk Edebiyatı sanatçıları ve diğer toplumların sanatçıları karşılaştırmalı olarak yer almıştır. listede 9 toplumun edebi dökümü yapılır. Toplam 287 sanatçı adı vardır. Fars edebiyatından 24, Arap edebiyatından 22, Fransız edebiyatından 40, İtalyan edebiyatından 20, İspanyol edebiyatından 19, İngiliz edebiyatından 28, Alman edebiyatından 18, Rus edebiyatından 3. Bunların toplamı 171'dir. Türk edebiyatından halk edebiyatına ait 21, tekke edebiyatına ait 21, divan edebiyatına aitse 74 sanatçı sayılmaktadır. Bu durumda Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri %40'tır. Bu yüzdelik oranı oldukça abartılıdır. Yalnız divan edebiyatı ile ilgili önemli bir nokta şuradadır. Divan edebiyatının Türk edebiyatındaki diğer edebi bölümlere göre oranı %64'tür. En yoğun sanatçısı olan Fransızlara göre divan edebiyatının oranı %185, İngilizlere göre %290'dır. Halk edebiyatı ve tekke edebiyatı diğerlerine hemen hemen eşit olduğu halde divan edebiyatının o toplumların edebiyatlarına karşı yaptığı bu fark, Türk edebiyatının ağırlık noktasının divan edebiyatı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu sonuçtan hareketle şu söylenebilir. Divan edebiyatı oldukça yoğun bir sanat ve edebiyat çalışmaları bütünüdür. Osmanlı'nın nasıl İstanbul'da veya Bursa'da herkesin gözünü dolduran mimari eserleri varsa ve bunlar ölmez eserler olarak yüzyıllardır yaşıyorlar ve yaşayacaklarsa, divan edebiyatı da aynı dönemlerin kelime tuğlalarından örülmüş sanat eserleridir. Divan edebiyatının bu yanı ister istemez herkesin dikkatini üzerine çekecek karakterdedir. Kimileri övgüler dizmekte, kimileri ise onun hiçbir değerinin olmadığını ileri sürmektedir. Burada asıl öne çıkan divan edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yeri ve önemidir. Bu edebiyatı görmemek mümkün değildir. Kütüphanelerin tozlu rafları içinde henüz belki de birçoğu el yazması olarak bekleyen bu divan edebiyatının mücerret adıyla divanları ya tersinden ya düzünden herkese bir şeyler düşündürmektedir. C. Tartışmanın tarihi 1930-1940. 1. Hazırlık. A. Tanzimat öncesi. Bu tartışmanın kökünde 100 yıl süren bir ıslahat ve tanzimatlar çığırı vardır. İlk ciddi teşebbüs 1. Mahmut döneminde, sonradan Humbaracı Ahmet Paşa adını alan Fransız asıllı de Bonneval'ın Humbaracı erlerini Avrupalı askerler gibi yetiştirme çabalarıdır. Başarılı olması için Avrupalı askerler gibi eğitilen ve onların kullandığı silahlarla donatılmış bir ordunun kurulması gerektiği yolunda birçok arızalar sunan, Müslümanlığı da kabul etmiş de Bonneval'ın çalışmaları daha çok bir plan ve rapor düzeyinde kalmıştır. Dipnot 1. Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C5, S57, parantez aç, bu bölümdeki tarihi bilgiler hep aynı kaynağa dayanılarak verilecektir, kapa. Ancak bundan önce orduyu ıslah çalışmalarının dışında yabana atılmaması gereken, bizim araştırma konusuyla ilgisi oldukça önemli bir girişim vardır. Damat İbrahim Paşa'nın Paris'e sefir olarak gönderdiği 28 Çelebi Mehmet Paşa'dan, Vesait-i Umran ve Marifane dahi layıkıyla kesbi ittila ederek, kabili tatbik olanların takriri görevini üstlenerek gider. Onun yazdığı edebiyat içinde önemli bir eser sayılan Sefaretname, Osmanlılar için batıya açılan ilk penceredir. Beraberinde götürdüğü Sait Mehmet Efendi de ilk teknik transferi gerçekleştirir, matbaa. Ancak edebiyat için Sefaretname, Paris'teki sanat dünyasını, özellikle operayı övgüyle ve hayranlıkla anlattığı için sözünü ettiğimiz tartışma zemininin tohumunu ekmiş olması nedeniyle daha önemlidir. Bu kültürel başlangıç patrona isyanı ile yarıda kesilince yeni bir deneme planında orduda düzenlemeler biçimine bürünmüştür. De Bonneval'ın plan ve raporlarının ışığında çalışan ikinci adam Macar Beyzadesi Baron de Tot'tur. 3. Mustafa'nın yardıma çağırdığı bu Macar, ilk partide doğuyu gezerek tanımış, imkanlarını görmüş, padişahın isteği ile topçulardan 600 neferi Avrupa gibi eğitmeye başlamış, tophanede Avrupa'daki gibi topların dökülmesini başlatmış, mühendishane-i Bahri Hümayun'u kurdurarak orada öğretim işlerini yürütmüştür. Osmanlı-Rus Savaşı'nda son bulan bu ıslahat çalışmaları 3. Selim'le yeniden başladı. İlk planda İshak Bey'i Fransız kralına göndererek yapılabilecek ıslahat çalışmalarını araştırmasını istedi. Sonunda Nizam-ı Cedid çalışmalarına başlanmış oldu. Bu arada harp kültürü için birçok kitap tercümesi yapılır. Fenni Harp, Fenni Lağım, Fenni Muhasara. 3. Selim'in birçok sahada yapmaya çalıştığı ıslahatlar hep Nizam-ı Cedid içindir. Ancak Kabakçı Mustafa'nın baş kaldırması sonucu bütün ıslahat çalışmaları akamete uğrar. Bu döneme kadar savaş tekniği dışında Batı kültürüne açılma olmamıştı. Ama 2. Mahmut'la birlikte milliyetçilik düşüncesi Avrupalı devletlerin sayesinde Osmanlı topraklarına yayılmaya başladı. Mısır, Sırp ve Yunan ayaklanmaları bizzat Avrupalı devletlerin telkin ve zorlamaları sonucu ortaya çıktı. Henüz 19. yüzyılın başlarında bu telkinler ve bizzat yapılan yardımlar sonucu birçok bölge Osmanlıların elinden çıkmış, Osmanlılar milliyetçilik akımlarının etkisiyle toprak kaybetmeye başlamıştır. 2. Mahmut, bir yandan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak askeri planda, bir yandan da devlet yönetim birimlerinde, giyimde, eğitimde ıslahat çalışmaları yaptı. İlk defa setre pantolonu mecburi yaptı. Memurlara fes giydirdi. Bunlar Avrupa'dan esinlenerek yapılmıştı. Bir başka önemlisi de 150 kişilik bir öğrenci grubunun çeşitli Avrupa şehirlerine eğitim için gönderilmesidir. Bunlar ileride Avrupa kültürü ile Osmanlılar arasındaki köprüyü sağlayacak kişilerdir. Mustafa Reşit Paşa, asıl tanzimat olarak adlandırılan, şimdiye kadar yapıla gelen ıslahat ve tanzimat çalışmalarının doruk noktasındaki fermanı hazırlamadan önce, Paris'te ve Londra'da büyük elçilik görevi yapmaktayken Avrupa'daki devlet ve toplum düzenlerini incelemiş, bizim nasıl ayakta kalabileceğimiz konusunda kendi çapında teoriler geliştirmişti. Mustafa Reşit, bu özelliklerinden ötürü tanzimat fermanını hazırlamayı ve okumayı üstüne aldı. Bu sırada dış işlerine bakıyordu. Abdülmecid'in henüz 16 yaşında olmasının da bu fermanın hazırlanmasında önemli bir payı vardır. Bu dönemde devleti neredeyse Mustafa Reşit yönetmektedir. Batıya açılmanın, toplumun ve idarenin her kesimine yayıldığı bu tanzimat sonrası dönemde edebiyat çalışmaları da vardır. Çünkü belli bir kültürel birikim olmuştur. Batının teknik, haklar ve siyaset değerlerine ortak olmayı kabul eden Osmanlı cemiyetinin onun dünya görüşünü, hayat anlayışını, duygu ve düşüncelerini ifadede kullandığı şekilleri kullanmaya başlaması, dipnot 2, ileride bir tanzimat edebiyatının doğacağına yol açar. 2. AGS 183. O günlerin tablosu şöyledir. Osmanlı ordusunun Batı orduları karşısında devamlı yenilgileri, Osmanlı devlet adamlarına ilkin Batı'nın bu alandaki üstünlüğünü kabul ettirdi. Daha sonra Batı'nın teknik ve haklar alanındaki üstünlüğünü de tanıttı. Bunun neticesi olarak Osmanlı Devleti'nin kurumlarını yenilemek, Batı'nın bazı kurumlarının alınmasıyla kuvvetlendirmek gereği anlaşıldı. Bu maksadın sağlanması için milli eğitimde Batı programlarıyla Batı usulleri kabul edildi. Batı'dan öğretmenler getirtildi. Yüksekokulların öğretiminde yabancı dil öğretimi mecburiyeti kondu ve Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Bütün bu hareketler Avrupa ile araçsız bir bağlantı sağlamakta tesirli oldular. Yabancı dil öğrenenler ve Avrupa okullarına okumaya gidenler için yalnız uzman olarak yetişmek istedikleri alanın kaynakları değil, fakat Avrupa düşünce ve sanat aleminin bütün kaynakları da açık hale geliyordu. Bu kaynaklardan faydalanmak imkanı bulan Türk gençleri, İslamlığın taşlaşmış ve kalıplaşmış bilim ve sanat değerlerini de taşıyorlardı. Avrupa'nın düşünce dünyası ile de temas, onlarda Batı ile Doğu değerleri arasında bir savaşın başlamasına yer verdi. Neticede Batı'nın değerleri, Doğu'nun değerleri yanında yerleşmeye başladı. Bununla beraber Tanzimat bilginlerinden Avrupa'yı tanıyanlar tam manası ile Batılı adam olmadılar. Divan edebiyatının şekillerine, Doğu'nun mistik felsefesine kısmen bağlı kaldılar. Fakat Batı kaynaklarıyla sağladıkları temas neticesinde Batı'nın edebiyat ve sanat şekillerini, hatta bu edebiyat ve sanatın konularını ve bu konuların işleyiş şeklini benimsemeye başladılar. Osmanlı edebiyatı bu şekilde mücerretliğinden kurtuldu. Ahiret istikametindeki yürüyüşünden tabiat ve sosyete istikametine saptı. Fakat Tanzimat bilgin ve aydınları İslamlığın felsefesiyle yorulmuş oldukları için Tanzimat edebiyatında türlü yönden din değerlerine yer vermekte devam ettiler. Bu sebeple devletin ve cemiyetin diğer alanlarında yapılan yeniliklerde gördüğümüz ikilik Tanzimat edebiyatında sürdü. Dipnot 3. AG sayfa 184. Karal'ın çizdiği tablo 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına atılmasıyla başlayan Tanzimat edebiyatının nasıl ikili bir kültürün birbirlerini hayattan çekilmeye zorlayışlarıyla dolu olduğunu gösteriyor. Tartışmaya yol açan bu kültür ikiliğidir. Zamanla Şark kültürü kendi kaynağından beslenemediği için etkisini kaybetmeye başlamış ama hiç olmazsa Avrupa kültürünün Türk dünyasında eklektik bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur. Tanzimat edebiyatı başlamadan önce Yeniçeri isyanına dönüşen tepkiler genellikle Avrupa kültürüne yaklaşma denemeleri karşısında oluyordu. Tanzimat edebiyatı ile birlikte ise özellikle edebiyat dünyası çerçevesinde oluşan bir tepki ortaya çıktı.